Kuş Diline Öykünen Ayşegül Devecioğlu 3. Kaset 1. Yüz Sayfa 94 Bu isme ve onu bir vakitler taşımış olana duyduğu bütün sevgiye rağmen çocuğa Ulaş isminin konulmasına razı olmamıştı. Belki kötü bir önseziydi ama o günlerde kimse yaşanacakları hayal edemezdi ki. Zamanın kendisi bile bilemezdi. O ele avuca sığmayan, mağrur zamanın kendisi bile. Herkes çok yakında gerçekleşecek, bugün yarın geliverecek şeyi bekliyordu. O geldiğinde dünya eskisi gibi olmayacaktı. Peki ama ne olacaktı? Bu konuda kimsenin pek fikri yoktu. Kendilerini ölüme yazgılı hissedenler bile devrimden sonrasının hayalini kurarlardı. Gülay'ın duyabildiği kadarıyla cılız hayallerdi bunlar. Sovyetlerdekine benzer komünler, hatta Çin'deki gibi bir örnek giysiler. Ama gelecek olanı tanımlamak için fazla sözcüğe ihtiyaç yoktu. Her şey değişecekti. Yalnızca Gülay için değil, onca okumuş yazmış, sosyalizm teorilerini yalayıp yutmuş arkadaşları için de bu kadarı yeterliydi. Boğucu sıcak yaz gecelerinin ertesindeki serin sabahlar gibiydi devrim. Tıpkı sabah gibi, sanki kendi iradeleri, kendi güçleri ve istekleri dışında gelecekti. Kendilerinden büyük ve anlaşılmaz bir yazgının sonucu olarak. Diyorlardı ki, tarihin zorunlu bir aşamasıdır bu. Diyorlardı ki, gelmek zorundadır. Birbirlerine cesaret vermek istedikleri zaman, gecenin ardından gün doğar derlerdi. Mutlaka sabah olur. Ve herkes bilirdi ki, sabah en yorgun, en köhne zamanlar bile dirilir. Her sabah görülmeye değerdir. Şimdi bütün bunlardan geriye yalnız çocuk kalmıştı. Tek gözüyle çevresindeki olan biteni anlamaya çalışan. Gülay bazen diğer eşinin acısını, bu kaybın korkunç bilgisini taşıyan tek gözün canhıraş anlama çabasını üzüntüyle hissederdi. Bu koparılıp alışın, bu çekilip yırtılışın, bu parçalanışın, boş gözün yanı başında elinden bir şey gelmeden çaresiz kalışın anlamını kavramaya çalışırdı. Nuran'ın aynı yaşlarda çocuğu olan bir hemşire arkadaşından ödünç aldığı kitapta soğuk kuzey ülkelerine hükmeden bir tanrıdan söz ediliyordu. Bu beyaz saçlı, uzun boylu, uzun sakallı tanrı tek gözünü daha bilge olmak uğruna feda etmişti. Gülay bu gözün adeta bilinci varmışçasına niye feda edildiğini bilip bilmediğini merak ediyordu. Niye diğeri değil de kendisi? Bütün bunların sonucunda gerçekten bilgelik edinilebilmiş miydi o tanrı? Kitapta sert rüzgarlara göğüs gererken resmedilen adam tek gözünü bantla örtmüştü. Elinde kalkan, başında miğfer vardı. Beyaz sakalları bilinmeyen bir güç tarafından çekiliyormuş gibi hep birden aynı yöne doğru havalanmıştı. Gülay kim bilir hangi ressamın, çizenin elinden çıkmış bu resme, öfkeyle yanan tek göze uzun uzun, şaşkınlıkla, merakla baktı. Resimliğinin tam ortasından lacivert şimşekler çakarken çizdiği göz, Tanrı'nın sahip olduğu söylenen bilgelikten çok uzaktı. Belki kayıp büyüdükçe akıllanacağına büsbütün alıklaşıyordu insan. Yitirdiği şeyden dolayı duyduğu nefret aklını yakıp kavuruyordu. Sevime bakınca bunu görmemek mümkün değildi. Yavuz da öfkeliydi. Öfkesi olan bitene anlam verememekten geliyordu. Her gün daha aksileşiyor, umutsuzlaşıyor, pervasızlaşıyordu. Bilgelik kazanmamıştı. Belki de bu mümkün değildi. Hayatını kaybederken, gün be gün, azar azar yok olup giderken mümkün değildi. Çocuğa bu masalı okumamıştı Gülay. Şimdi Yavuz'un evini temizledikçe, banyoya kendi ördüğü kırmızı beyaz orlon lifi koydukça, mutfağın taşlarını her gelişinde Arap sabunuyla sildikçe, bütün ölümlere, bütün ayrılıklara meydan okuyabilirmiş gibi çırpınıp duruyordu. Sanki hayat aldatılabilirdi. Parçalamaya hazır o kocaman pençenin yanından Gülay'ın hiç bilmediği bir yere kaçıp gidilebilirdi. Her şeye yeni baştan başlanabilirdi. Yeni baştan hiç olmamış, yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Yeni baştan başlamak, unutmak demekti. Ulaş benzerdi güneşe. Bu çabasının ne hazin bir hal aldığının o ne farkındaydı ne de Yavuz. Hiçbir zaman fazla konuşan biri olmamıştı zaten. Topraksız bir bitki gibi acıyan, üşüyen köklerini saklamaya, bir toz ya da kum tanesine tutunup kök salmaya çalıştığını kim bilebilirdi? Hapishanede ıspanak köklerinden ayıkladıkları toprağı aylarca biriktirip dışarıdakilerin gizlice yolladıkları sardunyayı dikmişlerdi. Kırmızı, çelimsiz bir çiçek bile atmıştı sardunyacık. Arama yapılırken koğuştaki en tehlikeli şey oymuşçasına hemen kökünden koparıp atmışlardı. Şimdi kendini toplama toz toprakta bitmiş bu çiçeğe benzetiyor. Gülay, iğreti yerleştiği topraktan eninde sonunda sökülüp atılacağından kuşku duymuyordu. İbrahim'le İstanbul'a geldiğinde tanışmıştı. Daha ilk günden onu Yavuz'un yerine koymuştu. İbrahim, sana bir isim bulalım dediği zaman ağzından Yavuz sözcüğü çıkıverdi. Hayrola dedi İbrahim gülümseyerek. Bakıyorum sen önceden hazırlanmışsın da. Neden Yavuz? O zaman kendisi hakkında bilgi vermenin yanlış olduğunu bile bile olanı biteni anlattı. Yavuz önce Almanya'ya, arkadan Amerika'ya gitmiş, yolladığı mektupta aklını başına al oğlum demişti. Hayat buralarda, orada değil. Kendimi ne durumlara düşürdüğümü hatırladıkça... Yahu ne işim var benim? Gecekonduda yer sofrasında bulgur pilavı kaşıklayacağım. Şimdi o işlere nasıl bulaştığımı düşündükçe hayret ediyorum. Mektuptan da anlaşıldığına göre o suçlu, süktüm püktüm hali kalmamıştı. Yaptığından utanmıyordu artık besbelli. İbrahim onu dinledikten sonra pek beklemediği bir şey söylemişti. Haksızlık etmiş kendine senin Yavuz. Ne işim vardı diyor ya, siyasi hareket içinde böyle sizin gibi çok zengin çocuğu var. Zengin değilse bile yoksulluk görmemiş, kolejlerde okumuş, kentli, orta ve üst sınıf insanların çocukları. Memleketin en iyi üniversitelerini kazanmış gençler. 68'de böyleydi. Ne işi vardı toplumun seçkin sınıflarının öz be öz evlatlarının devrimci mücadelede? Yavuz kendine bakarak bulamaz bu sorunun cevabını, demişti. Bölgelerden birinde faşistlerle çatışma çıktığı haberi gelince konuşmayı sürdürememişlerdi. Dünyayı yalnızca yoksullar için değiştirmek istemiyoruz. Yavuz da o zaman bunu hissetti, demişti İbrahim, silahını kontrol edip çıkarken. Silah taşıdığını o ana kadar belli bile etmemişti. Halbuki kendisi de dahil birçok arkadaşı silahıyla gösteriş yapmaktan hoşlanırdı. İbrahim'in sözleri o güven verici, sevecen imgesi gibi cap canlı orada kalmıştı. Haksızlık etmesin Yavuz kendine. Haksızlık etmesin. Haksızlık etmesin. Yavuz'u salona giren kapının önünde sıkıştırmış, tokatlayan abisinin önüne geçmiş, tokat atmasını engellemeye, bir yandan da onu sakinleştirmeye çalışıyordu İzzet Bey. Ne haksızlığı İzzet? Rezil edecek bu it oğlu it bizi. Yengesi Ulur gibi incecik bir sesle ağlıyordu. Bu oğlanla uğraşa uğraşa bir hal oldun. Senin düşmanın mı Yavuz? Bırak şu çocuğun yakasını, diyordu. Sonra diğerlerine dönüp yakınıyordu. Kendini bildi bileli eziyet ediyor oğlana. Sinirlendiğinde gözü dünyayı görmeyen, ağzından çıkan sözü kulağa duymayan Muzaffer Bey, oğlunu bırakıp karısına hücum ediyor bu sefer. Sen yüz vere vere bu hale getirdin iti. Bakalım başımıza daha ne belalar saracak, diyordu Muzaffer Bey. Akşam güzel başlamıştı halbuki. Yine annesinin meşhur yemeklerinden birindeydiler. Amcası halinden memnun, tabağını habire dolduruyor, karısının kıskanacağını hiç düşünmeden yengesine iltifatlar yağdırıyordu. Sen her erkeğin beğeneceği meziyetlere sahipsin Nesrin. Yemek pişirmek sende, güzellik sende, hanımlık sende. Daha ne olsun? Annesi de ama Rezzan'dan da sosyal konularda çalışıyor. Aslında hepimizin vazifesi. O bizim yerimize de yapıyor. Benim elimden yemekten başka bir şey gelmiyor abi, diye eltisini kayırdı. Tartışma yengesinin arkadaşı Seral'in doçent kocasının silahla yaralanmasından açılmıştı. O da gerçi biraz fazla ileri. Ama yine de resmen üniversitenin ortasında ateş etmişler. Hastanede yattı kaç gün. Sen Amerikalarda oku, vatanımda görev yapacağım diye gel, bu kadar başarılı bir insanı ayağı çarıklı 3-5 çabulcu gelsin vursun. Ayol bu nasıl milliyetçilik? Rezan Hanım'ın sesi billur kadeh gibi şangır şungur kırılıvermişti masanın ortasında. Aslında Adalet Partili olan amcası, komünistlere karşı tek güvence o senin beğenmediğin, çapulcu dediğin milliyetçi gençler, diye kükredi karısına. İzzet Bey sofranın tadını kaçırmamak için abini sessizce dinlerken Yavuz da "O milliyetçi dediklerin resmen faşist baba!" diye söze girmişti. "Bunların hepsinin eli kanlı, kendilerinden olmayan herkese düşmanlar. Yalnız öğrencilere, öğretim üyelerine değil, grevdeki işçilere, Alevilere de saldırıyorlar bunlar." Muzaffer Bey oğluna adeta kinle bakmıştı. Neler olacağını anlayan Rezzan Hanım, ''Doğru söylüyor Muzaffer, bak kızın da okulunda aynı şeyler oluyor.'' diye oğlunu korumaya çalıştı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyan amca kızı Çiğdem, politik konularla, daha doğrusu kendisinden başka hiçbir şeyle ilgili değildi. Aklı fikri giyinmekte, babasının liseyi bitirdikten sonra aldığı arabasıyla gezmekteydi. Babasının kızdığını görünce, ben okula gidip geliyorum canım, diye lafa karıştı. Benim sorunum yok ki. Çiğdem babasının sevgili kızıydı. Bir dediği iki edilmezdi. Yavuz'a yasak olan her şey ona serbestti. Aile içinde sık sık gündeme gelen konulardan biriydi bu. Yavuz, bizim arkadaşlar koruyor, okula öyle gidip geliyorsun deyince Muzaffer Bey, kim oluyor ulan senin arkadaşların? 3-5 beyinsiz eşkıya. Ben sana onlarla ilişkini keseceksin demedim mi? Diye avazı çıktığı kadar bağırarak oğlanın üstüne yürümüştü. Yavuz'u babasının elinden güç bela almışlardı. Nesrin Hanım alelacele meşhur kaymaklı elma tatlısını sofraya getirmiş, amcası tatlıyı görünce konuyu daha fazla uzatmamak için ''Nesrin, sen ne hınzırsın, bilirsin beni nasıl yumuşatacağını'' diye espri bile yapmıştı. Yengesi ise hala incecik sesiyle ağlıyordu. Bu ses, bol ışıklı kristal avizenin altındaki güzel sofrayı, beyaz masa örtüsünü, şık tabakları, elinde kocaman servis tabağı içinde göz alıcı renkteki elma tatlılarıyla annesini sonsuza dek sabitleyip kuşatmıştı. Masanın en köşesine sinmiş olan Yavuz, korkudan bembeyaz olmuş yüzüyle tekinsiz bir gölgeydi. Annesi karanfil ve şekerle kaynattığı Amasya elmalarının içlerine kaymak koyar, kaymağın üstüne havanda dövdüğü pes pembe nöbet şekerlerini serperdi. Büfeden tatlı kaşıklarını çıkarır mısın İzzet, sapı telkari olanları? Yavuz sindikçe siniyordu. Misafirler gittikten sonra o akşam olan bitenler konuşulmuştu. Babası Yavuz burada kalsın demişti ama Rezzan yenge razı olmamıştı. Abisinin iyice yumuşadığını görünce ısrar etmemişti İzzet Bey de. Caner'in dayısı Serhan da yemekteydi. Serhan politik olayların dışında kalmaya çalışırdı. Robert Koleji bitirdikten sonra Kayseri'ye yerleşmiş, oradan bir kızla evlenmiş, aile işini sürdürmeye başlamıştı. Akşamki hadiseden hala şaşkındı. Kahvelerini içerken İzzet Bey'e, ''Abi beni bilirsin, hiç karışmam böyle işlere. Ama geçen hafta Almanya'daydım. Bizim şirketin işleri için. Orada da para topluyorlar. Hem de nasıl biliyor musun? Her mark komünistlere sıkılacak bir kurşun diye. Çok tedirgin insanlar. Vermeyenleri ölümle, iş yerini yakmakla tehdit ediyorlar.'' Caner kendisine yakınlık göstermesini, çocukluğundan beri oyuncaklar, pahalı hediyeler getirmesine rağmen pek sevmezdi dayısını. Ama o gece kalıp neler söylediğini dinlemek istemişti. Annesi yatmasını söyleyince kös kös odasına gitti. Gözlerini kapatınca çabucak uykuya daldı. Annesi elinde elma tatlılarıyla masanın önünde duruyordu. Yavuz, kristal damlalar halinde dökülen ışığın altında gitgide küçülen karanlık bir leke gibiydi. Yavuz, Gülay'ın eve böyle bağlanmasını, evde daha çok vakit geçirmek istemesini küçümsüyor, sıradan kadınca davranışlar olarak algılıyordu. Gülay'a evde kalmak istemediği için nasıl kızdığını unuttu. Düşünceleri büsbütün yön değiştirdi. Evde olmaktan sıkılıyordu. Öte yandan sokaklarda dolaşması da çok tehlikeliydi. Eskiden olsa herkes yakalanmamış, ilişkisi kopmamış olsa zaten izin vermezlerdi ortalıkta görünmesine. Günlerini, gecelerini geçirdiği korkunç bir ölüm hücresinden başka bir şey değildi bu ev. Burada yalnızlık, korku, endişe içinde az mı beklemişti? Eşyalar, evin temizliği, pisliği, camı, perdesi onu hiç ilgilendirmiyordu. Kaçıp gitmeli, işkenceden, arkadaşlarını ele vermenin utancından kurtulmalıydı. Yavuz artık sık sık yalnız başına, kendi karanlığında kalmak istiyordu. Penceresiz odada büzülüyor, saatlerce yatıyor, böyle zamanlarda Gülay'a da düşmanca davranıyordu. Kızın didinerek bayağı sevimli bir yer haline getirdiği ev, kendisine her zamankinden yabancı görünüyordu. Sanki böyle bir evde hiç oturmamıştı. Bu eşyalar ona ait değildi. Çevresindeki her şeyin solduğunu, kaybolduğunu görüyordu. Hiç olmamışlar gibi. Onlar, arkadaşları, bu ülkede hiçbir zaman yaşamamışlar gibi. Bazen sokakta yürürken onca kişinin arasında sadece kendisinin diğerlerinden farklı, değişik göründüğünü sanıyordu. Sanki herkes bunun farkındaydı da belli etmiyorlardı. Bir işaret bekliyorlardı. Bu işareti alınca onu parmaklarıyla gösterecekler, kopkoyu bir sessizliğin ortasında yok olup gitmesini izleyeceklerdi. Oysa bundan 4-5 yıl önce her şey ne kadar farklıydı. O günlerde İstanbul'a gelen İzzet Bey oğlunu okulda bulur, eğer tatilse ulaşmak için bazen günlerce arardı. Arkadaşları bir yolla kendisine haber uçururlardı. Baba oğul buluştuklarında adam onu baştan ayağa incelerdi. Sanki annesine gördüklerini tam tamına anlatmak ister gibi gözünden hiçbir şeyi kaçırmadan. Kaldığı yere babasını götürmezdi. İzzet Bey okulda kalırdı. Oğlunun gizlilik konusundaki uyarılarını herkesin hem korkup hem sevip saydığı emekli bürokrat dikkatle dinler, onlardan biriymiş gibi kurallara uyardı. Önemli olan oğluna zarar gelmemesiydi. Yavuz babasının biliç arkadaşlarından kedileri kadifeye kadar herkesi tek tek sorardı. O zaman İzzet Bey bu sert, militan gencin hala kendi oğlu olduğuna inanırdı. Maçlara götürdüğü, geceleri eve dönerken kucağında uyuyan o küçük oğlan çocuğu büyük, ciddi işler peşindeydi. Ne kadar da güzel konuşuyor, ne doğru şeyler söylüyordu. İzzet Bey ve Nesrin Hanım oğullarının sürmek zorunda olduğu hayat tarzını tartışmasız kabul etmişlerdi. İlk zamanlar okula devam ettiğini bildiklerinden içleri de rahattı. Sonra da oğullarının hayatta kalması her şeyden önemli olmuştu. Devrimci olduğu dışında pek az şey biliyorlardı. Şimdi babasının pastanelerde, lokantalarda, otel lobilerinde buluşmayı kabul etmesi, hatta annesinin İstanbul'da okumasına izin vermesi onu şaşırtıyordu. 4-5 yıl önce yaşananlar şimdi sadece zihninde oradan oraya sürüklenen imgelerden, belirsiz hayallerden ibaretti. Daha Ankara'dayken Kayseri'den ziyaretlerine gelen yaşlı emektarları bile okulun ilk günlerinde faşistlerin saldırılara karşı öğrencilerin tuttuğu nöbete gittiğinde vatan hizmetine gidiyor oğlum diye gülerek sabahın köründe kalkıp kapıdan geçirmişti onu. Neler olduğunu merak edip yanlarına gelen Nesrin Hanım da aman hala iyice azdırma şu oğlanı diye şakadan kızmıştı. Sonradan Melia Hala'nın hem kız hem erkek kardeşinin çocukları, toplam 8 yeğeninin de solcu olduklarını öğrenmişti. Gerçi her biri başka fraksiyondandılar. Ama onu asıl şaşırtan yaşlı kadının denizlerden, mahirlerden söz açıldığında "Yaktılar civanları" diye ağda başlaması değildi. Babasının saltanatından dolayı şakayla Sezar Hanım diye bahsettiği anneannesinin de "O pırlantaları astılar, vurdular ya, elleri kırılasıcalar, artık bu çorak topraktan kimseye hayır gelmez" demesiydi. Annesini kızdırmak pahasına babası, "Kayınvalidem Sezar Hanım da sıkı komünistti" derdi gülerek. Kayınvalidesini pek severdi. Kadıncağız Caner ortaokulu bitirdiği sene ölmüştü. Şimdi çevresine bakınca birkaç yıl öncesinde en ücra köşesine kadar kıpırdanan bu toprağın yabancı, suskun, lanetli bir taş parçasına dönüşüvermesine akıl sır erdiremiyordu. Birkaç yıl önce bu denli haklı ve kabul edilebilir olan şey, şimdi nasıl da tüm gerçekliğini, tüm haklılığını, hatta tüm masumiyetini yitirmişti. Aynı rüzgara yelken açmış giderlerken hava dönmüş, gemiciler onları lanetli Yunus gibi suya atmıştı. Boğulurlarken, çırpınırlarken, ölürlerken kimi korku, kimi üzgünlük içinde seyretmişti. Yoksa denize attıkları kardeşlerinin kocaman bir balık tarafından yutulup kurtarılacağını mı düşünmüşlerdi? Kadim kitaplarda yazılı efsanelere mi inanmışlardı? Tanrısal gücün, sarsılmaz otoritenin merhamet göstereceğini mi ummuşlardı? Gökten indirilen tanrı ya da tanrılar rolünde milli güvenlik beşlisi mi vardı? Sonra o günlerin havası zihninde çok eski, zamandan bile eski bir yaratığın anıları gibi bulanık canlanıyordu. Köylerden, kasabalardan şehri okumaya giden kızlar, birlikte ev tutmalar, mitinglerde el ele tutuşan, gülüşen gençler, sokaklarda hiç görülmedik bir çiçek gibi açan taptaze kalabalık. Pastanelerde, kantinlerde gürleşen, taşıp coşan bir şeyler vardı. Yürek kabartan dostlukları, iyilikleri, güzellikleri, paylaşmaları çoğaltan bir şeyler. Her yanda yeni sürgünler boy veriyor, en mucizevi renkler, en gösterişsiz, yosunsu bitkilerin içinden fışkırıyordu. En kurak toprakları bile bereketlendiren mucizevi yağmurlar misali sökün eden özgürlük, var olanı değiştirme, yeniden yapma tutkusu. Ayaklarının altında canlanan taş, her yanda mis gibi insan kokusu. Kızları, kadınları pencerelere uğratıp sokaklara döken, puslu iç odalarda, kasvetli yüreklerde uyanıveren bir şeyler. İş yerlerinin önüne boydan boya pankartlar asılıyor, halay çekilip davul zurna çalınıyordu. Evlerin kapısı ardına kadar yabancılara açılmıştı. Bazlamalar, börekler yapılmıştı. Erkekler kahvelerde meşgul ve düşünceliydi. Kitaplar görülmedik biçimde çoğalmıştı. Sarı kağıtlara yazılmış metinler elden ele dolaşıyordu. Basık gecekondu evlerinde sobanın yanına yağmur kokan ıslak paltolar üst üste yığılıyordu. Eller sıkılıyor, sigara paketleri ortaya atılıyor, hep birden caddelere çıkılıyordu. Evlerin duvarları kırmızı harflerle yazılmış kitap sayfaları gibi sokaklara, yeni dünyaların kapısını açıyordu. Herkes devrimden, değişimden, özgürlükten söz ediyordu. Çelik fırınlarında, tütün depolarında, montaj bantlarında, balıkhanelerde, sokak başlarında, tezgah arkalarında, okullarda ele avuca sığmaz bir şey maya gibi durmaksızın kabarıyordu. Gıcır gıcır montlarıyla parmaklarının ucuna basarak yürüyen incecik delikanlılar kenar mahallelerden caddelere o şeyi taşıyorlardı. Gecekondu mahallelerinde, bahçelerde kışlık yufka açan kadınlar gizemli bir tavırla göğüslerine sokuşturuyorlardı bu şeyi. Gözleri pırıl pırıl parlayan kızlar hatıra defterlerinin arasına, aşk mektuplarına koydukları çekmecelere, kat kat çamaşırların arasına saklıyorlardı. Değerli olan yalnızca oydu artık. Her tutkunun, her sevincin, her heyecanın yerini almıştı. İnancın, arkadaşlığın, dayanışmanın, kendinden başka kimseleri düşünmenin o güzelim duygusu her yanı sarmıştı. Konuştuklarında İbrahim şöyle derdi: "Ben hiçbir zaman o kadar iyiliği bir arada görmemiştim. İyi insanlar demek istemiyorum. İnsanların en iyi halleri sanki saklanıp gizlendikleri kuytulardan çıkmış, ortada salınıyorlar. Kucaklaşmak, bütünleşmek, büyümek, gelişmek istiyorlar. Benim gözüm kamaşmıştı bu güzellikten. Çünkü mümkün olabileceğini hissetmiştim. Bunu kitaptan okumak, birinden dinlemek başka. Kendi gözüyle görmek başka. Önümde dünyanın en benzersiz çiçeği açıyordu. Yanlış anlama ha. Mümkün olduğunu değil, olabileceğini diyorum. Diyorum ki o zaman her şeyden çok inandım hayatın hayal bile edilemeyecek kadar güzel, üstün ve insani olan başka bir şeye dönüşebileceğini. Ben ki inşaat amelesi Hasan'ın oğlu İbrahim, ayağına bir kez bile yeni ayakkabı giymemiş, kalbi defalarca kırılmış, şu dünyadaki hiçbir güzelliğin kendi yanına yaklaşmayacağına inanmış olan İbrahim. Sana babamdan hiç söz etmedim, okuması yazması kıttı. Ama eve cumhuriyet alırdı biliyor musun? Akşamları saatlerce evirir çevirir okumaya çalışırdı. Ta ki Cumhuriyet gazetesi işsizliği protesto etmek için yürüyen 5000 yalın ayak yapı işçisinden çapulcu diye söz edene kadar. Genç öldü zaten hastalıktan. Senin ancak Nazım Hikmet'in şiirlerinde karşılaşacağın o işçinin oğluyum ben. Hem biliyor musun, mümkün olan kesin olandan da güzeldir aslında. Devrim sonsuzdur. Sonra her şeyi var eden, besleyen, canlandıran şey dev bir medcezir dalgası gibi çekilmişti. Kumsalda yalnızca onlar kalmıştı. Güneşin altında kavrulan, çaresizce birilerinin toplayıp götürmesini bekleyen kabuklu deniz hayvanları gibiydiler şimdi. Deniz ulaşamayacakları kadar uzaktaydı. Belirtiler görülmüştü halbuki. Vaktiyle kocaman memeleriyle onları emzirip, kollarıyla sarıp sarmalayan o devasa, akıl sır ermez yaratık, yaratılan ve yaratılacak her şeyin o yüzlerce, binlerce, milyonlarca kişilik kaynağı, etten ve kemikten ama dokunulmayan, ele avuca sığmayan o gizemli varlık, ani bir tehlike hisseden geyik sürüleri gibi sadece içgüdüsel bir sezgiyle ortadan kayboluvermişti. Sanki birdenbire o tarihsel anda, tarihi yaratmak için ayağa kalkanlar, sokağa çıkanlar, esrarlı bir kaynaktan aldıkları mesajla, ortak bir duyumla bekledikleri şeyin gerçekleşmeyeceğini anlamışlardı. Kendileri güç hesaplarına, iktidar kavgalarına, fraksiyon çatışmalarına gömülmüşken, o sıcak, sevecen soluğun kayboluverdiğini, bir zamanlar gürül gürül akan öz suyun çekildiğini, toprağın büzülüp kuruduğunu hissetmişlerdi. Üşüyorlardı. Sonra birden sessizliğin farkına vardılar. Çocuksu, çiğ bir öfkeyle ihanete uğradıklarını, yalnız bırakıldıklarını haykırdıklarında seslerini duyan pek kimse kalmamıştı. İbrahim, "Çünkü mümkün olan, kesin olan demek değildir." demişti. Biz yepyeni bir hayat öneriyorduk ama bu hayatı kendi varoluşumuzla, yarattığımız yaşam biçimleriyle ortaya koyabilme fırsatını kaçırdık. Bizim kendileri için bir umut olmadığımızı hissettiler ve daha savaşamadan bozulmuş bir ordunun askerleri gibi bayraklarını dürüp evlerine döndüler. Şimdi çok daha zor koşullarda, bütün ülkede sıkı yönetim ilan edilmişti, yüzümüze kapanan kapıları çalmak, yeniden açılmasını sağlamak zorundayız. Bu konuşmaları hayal meyal hatırlıyor şimdi. İbrahim sitem ediyor. Benim bunları söylemem kimsenin hoşuna gitmiyor. Senin de bana kızdığını biliyorum. En kötüsü de ne biliyor musun? Bizim arabaların motoru uzun yola dayanmaz. Yakıtımız da kıt. Doğruydu bu. Kızıyordu için için İbrahim'e. Onun daha başka sözlere ihtiyacı vardı. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız denmeliydi. Mitinglerden sonra okudukları anttaki gibi. Akın var akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Yakın olmalıydı. O zaman korkmayacaktı. Ölümden bile korkmayacaktı. İbrahim'i görmeyeli neredeyse 3 sene olmuştu. Şimdi ancak bir hayal kadar tanıdık olan günlerin, kayıp şehirlerinkine benzer yıkık dökük anıları Yavuz'u şaşırtıyordu. Her şey çok eskiden mi olup bitmişti? Yoksa zaman onun aklının almayacağı kadar hızlı mı akmıştı? İçinde bulunduğu yakıcı hakikatle yüzleşmesi kolay olmamıştı. Varlığının uçuculuğu ilk fark ettiği şeydi. Nesnel dünyadan akıl almaz biçimde koptuğunu hissediyordu. Bu evrende her şey, herkes yabancıydı. Yeni zamanın akıl almaz coğrafyasında her şey ürkütücü bir biçime bürünmüştü. Hiçleşmişti, hiçleşmişlerdi. Çocukken annesi onu cezalandırmak için sofradan tabağını kaldırırdı. Dayak yemekten, azar işitmekten 1000 kere kötüydü bu. Yok sayılmaktı. Onlar da yok sayılmışlardı. Ölüm de bu içlikten başka bir şey değildi zaten. Hatta ölüm bu anlaşılmaz evrende tanıdık olan tek şeydi. Anlaşılır, değişmez ve hala anlamlı olan tek şey. Bunun dışında her şey kocaman bir boşluktan ibaretti. Yaşamak zorunda olduğu dünya, karanlık bir bataklık gibi tehdit dolu, çevresinde kıpırdanıp duruyordu. İlk seviştikleri gecenin sabahında Gülay'ın fark ettiği ama kendisine söylemediği şey buydu. Seni bugün çok keyifsiz gördüm ışık gözlü. Bana niye öyle diyorsun ki? Bir şeyden değil, ne bileyim. Öyle güzelsin ki. Güzel değilim. Keşke daha da çirkin olsaydım. Çirkin olsaydım daha iyi devrimci olurdum. Burjuva demezlerdi. Geçen gün dayı, sen hareketlerine, giyimine biraz dikkat et. Çok dikkat çekiyorsun diye azarladı beni.
Boş versen onları.
Fatma'yı da mı boş vereyim?
Boş ver tabii.
Fatma diyor ki, ben hiçbir zaman iyi bir devrimci olamazmışım.
Yok ya. Fatma mı dağıtıyormuş devrimcilik belgelerini? Hem senin en yakın arkadaşın değil miydi Fatma?
İşçi kızı değilmişim. İyi devrimci olmak için işçi ya da onun gibi köylü kökenli olmak lazımmış. Sabaha kadar ağladım bu lafı duyduktan sonra.
Niye ağladın ki ışık gözlü? Yazık değil mi gözüne?
Benim ailem niye yoksul değil diye ağladım.
Başka ne dedi Fatma?
O Demir'le evli olduğu için... Demir abi de hareketin en önemli adamlarından olduğu, şef olduğu için Fatma da büyük bir devrimci olacakmış.
Sen de bir şef bulur evlenirsin o zaman.
Dalga geçme benimle. Sonra da bir tekerleme okudu. Şehirlilere söylerlermiş.
Hadi bana da söyle de gülelim biraz.
Yavuz şimdi kapana dönüşmüş bu şehirden kaçmaktan başka bir şey düşünemiyordu. Halbuki geç tanıdığı bu şehri severdi. Çok severdi. Bir süre sonra duyguları giderek nefrete dönüşmeye başladı. Sanki Gülay onu burada tutmaya çalışıyor, kaçıp gitmesini, yaşamasını engelliyordu. Gülay'dan kurtulmayı düşünüyor, öte yandan yalnız kalmak istemiyordu. Gülay ise onu böyle bunalım içinde bulunca korkuyordu. Kafasına gün geçtikçe daha çok takılan düşünce, Yavuz'un ölümüne yoldaşlık edecek birini aradığıydı. Ölüme yalnız yakalanmaktan korkuyordu. Gülay düşündükleri gözlerinden okunacakmış gibi Yavuz'a bakmaktan çekiniyordu. Yine de emin değildi. Hafif ve can yakıcı sezgilerdi bunlar. Akşam saatlerinde çöken sızıntı gibi nedensiz görünen, kolayca savıp uzaklaştırdığın şeylerdi. İnsana yolunu değiştirtecek, yeni kararlar aldıracak kadar kuvvetli değillerdi. Ancak bu belli belirsiz sezgiler içinde Yavuz'un yine aynı küskün, hırçın çehreyi takındığını gören Gülay da bir süre sonra umutsuzluğa kapıldı. Evi düzenlemesi, temizlemesi, sık sık gidip gelmesi de Yavuz'u mutlu etmemişti. Birbirlerinden gün be gün uzaklaşmaya başlamışlardı. Gülay, Yavuz'un isteksizliğine, hırçınlığına teslim olmak üzereydi. Beraberlikleri bitmeye yüz tutmuşken, açmak için esrarlı bir anı, hiç akla gelmeyecek bir sözcüğü bekleyen masal çiçekleri gibi beklenmedik duygular boy vermişti. Aralarındaki ilişki kendi zamanını ve mevsimlerini yaratmıştı. Yavuz'la Gülay başka şeyleri konuşmadıkları gibi zamanla ilgili de konuşmuyorlardı. Ama ikisi de düşmanın ne olduğunun, kim olduğunun farkındaydılar. İlişkileri sanki iki ayrı insandan oluşmuş, eşi görülmemiş tek bir canlıymışçasına, kendi yaşamı ve bilinci varmış gibi zamansızlığı içselleştirmişti. Zamanla ilgili ön sezilerindeki koşutluk, normal koşullarda yaşayan insanların aklının almayacağı bir şeydi. Bütün duygular çok hızlı beliriyor, çok hızlı gelişiyor, çok hızlı kayboluyordu. Kadınlarla erkeklerin uzun yıllara, bazen bir ömre sığdırdıkları şeyleri Gülay'la Yavuz birkaç aya sığdırıyorlardı. Bayağı bir örnek gibi görünse de tıpkı ömürlerinin bütün mevsimlerini bir güne sığdırmak zorunda olan kelebekler gibi. O sıralar birbirlerini ilk gördükleri günden bu yana yalnızca 5 ay geçmişti. Yaşadıkları belki de deliliğin ta kendisiydi. Gülay için zaman birdenbire bütün gerçekliğini kaybetmişti. Her an ayrılabileceklerine, Yavuz'un bugün yarın yakalanacağına, hiçbir zamanlarının kalmadığına inanan Gülay, dakikaların, saatlerin, günlerin sonsuz ölçüde çoğaldığını hissetti. Bu ilk günlerde sığındığı hayal dünyasından farklıydı. Şimdi her şeyin farkındaydı. İnsan yalnızca yaşadıklarının bu denli farkında olabildiğinde dışına çıkabilir zamanın. Nasıl olduysa Yavuz da aynı şeyleri hissetmişti. Nusret Bey'in 15 günlüğüne yaz tatili verip büroyu kapatması o günlere denk düştü. Evdekiler Kuşadası'nda eski bir arkadaşına tatile gittiğini zannediyorlardı. Artık gece gündüz birlikteydiler. Zaman göz alabildiğine önlerinde uzanıyordu. Dakikalar, saatler, günler, aylar erimiş, başsız sonsuz bir boşluğa karışıp gitmişti. Bu duygu her ikisini de sersemletiyordu. Yavuz'un ortada dolaşmasının tehlikeli olduğunu bile bile el ele o sokaktan bu sokağa sürükleniyorlardı. Genellikle daha tehlikesiz olduğunu düşündükleri karşı kıyıdaydılar. Yavuz, denizle bölünen bu olağan dışı şehrin iki kıyısı arasında durmaksızın gidip gelen vapurlara bayılıyordu. Hamarat kadınlara benzetiyordu onları. Uzak mahallelerde, güneşten kavrulmuş otlar arasında derme çatma bir iki masadan ibaret çay bahçeleri keşfediyorlardı. Denize tepeden bakan küçük sığınaklar, hiç görmedikleri ağaçlar, birbirlerine sarılıp uyuyan kedi, köpek yavruları. Sabah olur olmaz bazen yüzlerini yıkayıp saçlarını bile taramadan dışarı fırlıyorlardı. Mahalle kahvelerinde çay içip poğaça yerken gülmekten lokmalarını yutamıyorlardı. Geceleri birbirlerinin kalp atışlarını dinleyerek, parmaklarının ucuyla tenlerine dokunarak sonra yeniden sevişerek geçiriyorlardı. Sabah kalktıklarında Yavuz sorardı, "Uyuduk mu?" diye. "Bilmem" diye cevap veriyordu Gülay. Bilmiyordu. Birkaç gün sonra halsiz düştüklerinde, sabah yataktan kalkamadıklarında, aslında birkaç gece boyunca uyumadıklarını anlıyorlardı. Yine de yatmak istemezlerdi. Kahve içip yeniden sokağa çıkarlardı. Sabahları hafifçe serindi artık. Gökyüzü daha duru oluyordu. Sarhoşlar gibi yarı bilinçli, yarı rüyada adımlarının gittikçe hafiflediğini hissederek dolaşıyorlardı. Şehir içlerinde uzun uzun yankılanıyordu. Yavuz, "Sakalımı bıyığımı kestim, o kadar değiştim ki beni böyle tanımaları imkansız" diyordu. "Kimliğim de sağlam, bir tek sesimden tanıyabilirler. Sesimi de kim hatırlar ki?" diye ekledi. 15 gün çabucak geçti. Gülay işe başladı. İş çıkışları, hafta sonları yine gezip dolaşmaya devam ettiler. Çevrelerini kuşatan hakikatten öylesine uzaklaşmışlardı ki yaz sonuna doğru o hadise gerçekleştiğinde bütün masumlar gibi şaşırdılar. Gülay o gün öğle tatilinde çıkıp deniz kenarında Yavuz'la buluşacakları yere gitti, bir banka oturdu. Hava yazın en sıcak günlerindeymiş gibi birdenbire ısınıvermişti. Başını banka dayadı, yüzünü güneşe çevirip gözlerini kapadı. Bu güneşli, sıcak havanın uyandırdığı rahatlatıcı duygular içinde Yavuz'un gelmesini bekledi. Ama Yavuz gelmedi. Ne o zaman, ne de daha sonra gelmedi. İlk aklına gelen yurt dışına gittiği ve kendisine haber veremediğiydi. Bunun için için beklediğini ilk o zaman ayrımsadı. Sonraki günler yakalandığını düşündü. Gazeteleri inceledi. Yavuz'la ilgili hiçbir haber yoktu. En azından taşıdığı kimlikteki ismi biliyordu. Ama belki de yakalanmıştı da gazeteye yazmamışlardı. Yavuz'un evine gitmekten korkuyordu. Buluşacakları günün akşamında eve gitmeyi düşünmüş ama vazgeçmişti. Gerçi o gün Yavuz'un yakalanmış olabileceğini düşünmüyordu daha. Ya da bunu düşünmekten özellikle kaçmıştı. Demek Yavuz'un ondan habersiz yurt dışına gitmesi fikrine iyiden iyi hazırlamıştı kendini. Birkaç gün geçmişti Yavuz'u görmeyeli. Gitse ona bir telefon bile etmez miydi? Düşünüp taşındıkça eve gitmenin yanlış olduğuna daha çok kanaat getiriyordu. Bir kere eve gitmesi Yavuz'u zor durumda bırakabilirdi. Eve karakol kurdularsa Yavuz bir de onunla ilgili ifade vermek zorunda kalacaktı. Yeniden polisin eline geçmek düşüncesinden dehşete düşüyordu. Sonra kendisini yakalarlarsa Yavuz'u konuşturmak için işkence yaparlardı belki. Bütün bunlardan sonra sağ kalsalar bile birbirlerinin yüzüne bakabilirler miydi? Zaten yakalanmak konuşsa da konuşmasa da Yavuz için ölüm anlamına geliyordu. Gülay bir hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yiyip içmeden, ölüme çoktan boyun eğmiş hastaların soluduğu gibi isteksiz, iş yerinden eve sürüklendi. Biliyordu, Yavuz yakalansa da onu ele vermezdi. Ama ya dayanamazsa, ya konuşursa, korkuyordu Gülay, deli gibi korkuyordu. Nihayet Yavuz'un evine gitmeye, en azından mahalleyi kolaçan etmeye karar verdiği akşam evlerinin durağında Yavuz'un kendisini beklediğini gördü. Verdiği randevunun üstünden 10 gün geçmişti. Perişan bir haldeydi Yavuz. Ev basıldı dedi. Biri ihbar etti herhalde. Günlerdir sağda solda kalıyorum. Ama yanında kaldığım insanlar da tedirgin oldular. Beni çok merak edeceğini bildiğin için geldim. Akşam bu saatten sonra nereye giderim onu da bilmiyorum. Gülay eve gitmedi. Havanın kararmasını bekleyip Yavuz'u gizlice oturdukları apartmanın bodrumuna götürdü. Geniş, bomboş bir oda vardı burada. Önceden büro olarak kullanıldığı için dayalı döşeli duruyordu. Bitişiğinde içi eski eşyalarla dolu, penceresiz bir odacık daha vardı. Gülay eve uğrayıp gece gelmeyeceğini haber verdikten sonra yiyecek bir şeyler alıp arka kapıdan gizlice Yavuz'un yanına geldi. Penceresiz iç odada ışık yakabilirlerdi. Gazete serip yere oturdular. Bir şeyler yedikten sonra Gülay tesadüfen de olsa apartmandan birileri tarafından görülebilecekleri korkusuyla ışıkları söndürdü. Zifiri karanlıkta konuşmadan beklediler. Konuşacak bir şey yoktu. Gülay canını acıtan buz gibi taşa serdikleri gazetelerin üstüne uzandığında titriyordu. Bodrumdaki rutubet kokusu nefesini kesmişti. Parmaklarının ara sıra istemeden de olsa değdiği beton pürüzlü ve soğuktu. İşkencecilerin ameliyat odası dedikleri işkencehanedeki o yakıcı soğuğa benziyordu. Ameliyat odasında bir de ameliyat masası vardı. Oraya insanı ellerinden ayaklarından sıkıca bağlayıp cinsel organlarına tazyikli su fışkırtıyorlardı. Soğuk şiddetli suyun etkisiyle bağlandıkları tahtayla duvara çarpan kurbanlar şoka uğrar ya hemen bayılır ya da çığlık çığlığa bağırırlardı. Gülay, bodrum odasını saran küf kokusunun kavranılması güç bir el çabukluğuyla zihninde yarattığı hayallerle boğuşurken Yavuz sanki artık hiçbir şey umurunda değilmiş gibi sevişiyordu. Gülay, bedeninin Yavuz için sadece onu sakinleştirmeye yarayan bir araç olduğunu duyumsuyordu. Sert zemin canını acıttığı halde sesini çıkarmadı. Şimdi önemli olan Yavuz'du. Onun kendini iyi hissetmesiydi. Ne var ki gözlerini kapadığında içinin küskün bir gölge gibi vücudunu terk edip karanlığa karıştığını gördü. Sabah Gülay'ın iş yerine doğru giderlerken Yavuz tedirgindi. Belli etmemeye çalışarak durmadan çevresini kolluyordu. Gözlerinin altı mosmordu. "Artık o eve gidemeyiz," dedi. Sesi değişmişti. Tam sokağa girerken ekip arabalarının aşağıda durduğunu görmüştü. Kendisini aradıklarından şüphesi yoktu. Gülay evi yeni temizlemişti. Polisler her şeyi darmadağın ederlerdi. Masanın üstüne koyduğu dantel örtüyü düşündü. Çeyizinden almıştı. Annesinden, habersizce üstelik. Annesi hala bir şeyler işleyip bohçaya atıyordu. O örtüyü aldığını bilse üzülürdü. Sanki çeyiz bozulursa Gülay'ın kendisine yeni hayat kurması mümkün olmayacaktı. Çeyiz işledikçe Gülay evlenebilir, mutlu olabilirdi. Belki o da biliyordu hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Ama inat ediyordu. Annesine karşı hapisten çıktığından beri ilk kez böyle içten bir sevgi duyuyordu. Halbuki bunca şeyden sonra hala çeyizle meyizle uğraşıyor diye kaç kez azarlamıştı kadıncağızı. Eve bir kadın gelip gittiğini anlarlar. Senin başını da belaya sokacağım, diyordu Yavuz. Evi İbrahim'le Hüseyin'den başka kimse bilmiyordu. Onlar da dağdaydı. Dağdakilerle de bağlantı Almanya'dan kuruluyordu. Epey önce haber salmış ama bir türlü kimseye ulaşamamıştı. Olağanüstü, beklenmedik şeyler olduğunu seziyordu. Belki de en doğrusu bir an önce gitmekti. Ne var ki kimlik ve pasaport için beklemesi gerekiyordu. Sahte kimlik için kendi başına ilişki kuracak kişiler polisle birlikte çalışıyor olabilirlerdi. Zaten bunca zaman harekete geçmemesinin bir nedeni de bu değil miydi? Eve bilerek geldilerse izini bulmuşlar demekti. Sigara üstüne sigara yakıyordu Yavuz. Bundan sonra telefon etmem. Sen durağa çıkar bakarsın. Uzaktan bak ha. Yanımda birisi varsa hemen uzaklaş. Yavuz'un sözleri sanki önceleri rahatça konuşurken unutuverdiği bir dili hatırlatmıştı ona. Bu dil de diğer her şey gibi anlaşılmaz ve tuhaftı şimdi. O zamanlar siyasetin en önemli adamlarını emanet etmişlerdi Gülay'a. Bütün randevuların üstesinden gelmişti. Hiçbirinin ismini bilmezdi zaten. Kim olduklarından habersizdi. Ama siyasetin önemli insanları olduğunu bilirdi. Onlarsa Gülay'ı iyi tanıyorlardı. Gülay'ı tarif ederken güzel bir kız olduğunu söylemişlerdi. Belki de onu korumaya çalışmışlardı. Ama polisler bunun acısını fena çıkarmışlardı. İşkencede bu söz yüzünden işittiği hakaretin haddi hesabı yoktu. Tecavüze uğradığında, çırılçıplak soyup ellerinden tavana astıklarında "Güzel Gülay ha ha" diyorlardı. "Gerçekten de güzelmiş. Şu güzel Gülay'ın tadına bir de biz bakalım" diyorlardı. Yüreği dayanılmaz bir acıyla kasılıyordu. Yine soluksuz kalmıştı. Kendini ayakta durmaya zorlayarak Yavuz'un yüzüne baktı. Yersiz yurtsuz günlerin, ölüm korkusunun kararttığı bu yüzde çılgınca, ümitsizce Yavuz'un ona duyduğunu söylediği sevginin izlerini aradı. Ne var ki endişeden ve korkudan başka bir şey göremedi. Belki de karşılaştıkları ilk günden beri bunlardan başka bir şey yoktu. Şimdi Yavuz ölümün pençesinden kaçmaya çalışırken bunları düşünmek yersizdi. Bir daha hiç göremeyecekti onu. Kuşun sesini de duymaz olmuştu artık. Acaba yalnız yazın mı ötüyordu? Öğleye doğru güneş henüz tam tepeye çıkmadan, yaz sonunda o da çıkıp gitmiş olmalıydı. Böyle bir kuş var mıydı gerçekten? Üsküdar'a gidelim diye öten bir kuş var mıydı? Etrafında bunca ölüm, bunca acı varken tutmuş küçük çocuklar gibi kuştan medet ummuştu. Kuşun Üsküdar'a gidelim dediğine inanmıştı. Yavuz'a sorduğunda Morse alfabesi gibi bir şey işte demişti. Yine de uzun uzun kulak kabarttı. Hiçbir ses duyulmuyordu. Kocaman, çığırtkan bir sessizlikten başka bir şey yoktu. Sesleri yutan o sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. 3. Bölüm. Floresanların çiğ ışığı yüzünün solgunluğunu iyice arttırmıştı. Işığın grimsi kirli bir tonla kırıldığı beyaz fayanslar hastane odalarının tekinsiz imgesini zihninde işgüzelce canlandırıverdi. Önüne tabureler dizilmiş mermerin hemen üstünde ve kapının tam karşısına isabet eden duvarda karşılıklı asılı duran aynalarda sureti büyülüymüşçesine çoğaldı. Bu sahte kalabalıktan duyduğu ürküntüyle aynalardan birine bilinçsizce yaklaştı. Sonra yavaş yavaş açılan bir bilinçle gördüğü şeyi incelemeye başladı. Alnında doğa gibi kargacık burgacık harflerle kelimeler yazılıydı. Alın yazısı dedikleri şey bu muydu? Biraz gayret etse okuyuverecekmiş gibi dikkatle bakıyor şimdi. Alın yazısını okumanın, kaderini bilmenin mümkün olup olmadığını düşünüyor. Kaderini bilmek, kaderinden güçlü olmak demektir çünkü. Ne var ki kader izin vermez buna. Kader konusunda çevresindekilerden fazla düşünmüş değildi. Ama şehirde büyüse de anası babası köyde yetişmiş olduğundan, anneannesi kaderi dilinden düşürmeyen bir köy kadını olduğundan belki daha aşinaydı bu sözcüğe. Kader üstüne atasözleri bilirdi. Kaderin oyunlarını anlatan öyküler, kaderin kaçınılmazlığı üstüne maniler, türküler. Bu yüzden köy enstitüsü mezunu baba çocuklarına sık sık üstüne basa basa ben kadere inanmam, insanın bilinçli çabasına inanırım. İnsanın bilgisi, insanın aklı, insanın zekası, insanın emeği kaderin üstündedir ve insana kaderini değiştirmek kudreti verilmiştir dese de anneannesinin sözleri uslu bir kedi yavrusu gibi uyurdu kulağının tam dibinde. Yavrum zalimdir felek, oyun olmaz felekle. Böyle derdi yaşlı kadın. Darbe öncesinde o da arkadaşları gibi halkın değişmez görünen kaderini yenmekten söz ediyordu. Yoksulların kaderi ezilmek olamaz. Kimse kadere yenik düşmek niyetinde değildi. Ezilenlerin makus kaderi değişecekti. Ne var ki Gülay'ın ta o zamanlar her nasılsa keşfettiği gibi hemen hepsinin kafasındaki kaçınılmaz devrim düşüncesi de kadere inanmaktan farklı değildi. Bu kadar mutlak ve kesin olan şey kaderden başka ne olabilirdi ki? Mutlaka gelmek, mutlaka gerçekleşmek zorunda olan şey. O günlerde pek üstünde durmasa da sonra sık sık aklına takılmıştı. Kadere karşı gelenlerin önünde sonunda kadere sığındıkları. Sırtlarını mutlaka gelecek olana mı dayamışlardı? Zaferin kaçınılmazlığı. Kesinlikle olacak olan için mücadele ediyorlardı. Bu yüzden haklıydılar. Bu nedenle doğruydular. Kaçınılmaz olanın neferleri. Ey millet, duyduk duymadık demeyin. Oysa zamanın ne getireceği bilinemezdi. Sürprizlere gebeydi. Kesin değildi, ele avuca sığmıyordu. Eğer babasının söylediği gibi insan zekasına, insana inanıyorlarsa mutlak olanın şehadetine ihtiyaçları yoktu ki. Ama o zaman bile yalnızca kendileri değil şu koca ülke kaderine karşı ayaklandığında bile kadere ihtiyaç duymuşlardı. Mutlak ve kaçınılmaz olana, gerçekleşmesi kesin olmayan şeyin ardından gitmeye yürekleri mi yetmemişti? Çağırırlar bu sonu bilinmez yollarda peşlerinden gelen olur muydu? Ama onların garanti belgeleri vardı. Bugün yarın devrim. Zafer şuracıkta, çok yakın. 3. kaset, 1. yüzün sonu.